Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında bugün yine bir müminin, bir Müslümanın takılması gereken bir hasletten bahsedeceğiz. İslam Tefekkür Ufku kitabında yer alan prensipleri sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu bu kitaptan. Yine bugün bir Müslümanın hayatın içerisinde, gönlünde ve ruhunda takınması gereken bir prensibi, bir hayat tarzını sizlerle paylaşmış olacağız. Birazdan ismini açıklayacağız ama öncesinde hocama hoş geldiniz diyeyim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam.
Amin cümlemize.
Eyvallah hocam. Hocam şimdi bir hayat yaşıyoruz.
Evet.
Bu hayatın içerisinde stres, bulanım, zorluklar, hayatın cilvesi diyebileceğimiz birçok problemler yaşayabiliyoruz. Bazen off the record olarak da böyle dertleşiyoruz hatta stüdyoda. İmtihanlarımız oluyor.
Evet.
Bu imtihanlara karşı Allah-u Teala'nın bize bir tavsiyesi var. Hem bu imtihanlara karşı hem de akıbetimiz için.
Evet.
Ümit ve korku halinde olun diyor. Yani hem ümit edin, ümitli olun daha doğrusu. Ama bir yandan da Allah'ın affediciliği sizi yanıltmasın diyor ya Peygamber Efendimiz. Biraz da korku halinde olmak lazım diyor. İşte bunu zannediyorum bugün biraz konuşacağız. İyimserlik, optimizm prensibinde bunu konuşacağız. O ölçüyü nasıl takınacağız? Bir insan iyimser olabilir mi? Olmalı mı hep? Ve bunun ayarını nasıl tutturacak? Buradan başlayalım hocam. Buyursunlar.
İnşallah. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Tabi burada iyimserlik dediğimiz hal, insanın her halde iyiyi görebilme gayreti ve çabasının karşılığını buluyor. Tabi burada biraz önce işaret ettiğiniz beynel hafa ve raca diye bizim tanıdığımız ümit ve korku dengesi. Bir de tabii insanı ümit var kılan ahiret inancı devreye geliyor. Bunlar inşallah bir sonraki programda, belki de bu programda yeterse vaktimiz, orada değineceğimiz şeyler. Tabii biz önce iyimserlikten neyi kastediyoruz? İyimserlik dediğimiz şey nedir? Yani batı diliyle optimizm dediğimiz hal nedir? Bunu bir tanımlayalım. Burada mücerret prensiplerin sonuncusu olarak, malum biz İslam'daki mücerret ve müşahhas diye ikiye ayırmıştık prensipleri. Mücerret prensiplerin sonuncusu 8. maddesi iyimserlik, optimizm prensibini görüyoruz. Burada gaye insana ümitsizlik ve karamsarlığı yüklemek değil, insanın hayırhah olması ve özellikle iyimser olmayı tenkit etmenin ya da telkin etmenin karşılığıdır. Neticede bir gayeye matuftur, yani bir gayesi vardır. Gaye olduğu zaman geçerlilik kazanır. Bu maddi ve manevi anlamda herhangi bir hadiseye nasıl bakılacağını, nasıl görülmesi gerektiğini bize öğreten bir prensiptir aslında. Çünkü bazen biz olayları görürken, hani malum çok bilinen bir örnektir, bardağın dolu tarafını görmek. Malum biz bazen dünyevi şartlar içerisinde, özellikle günümüzde bazı yayınlarda olsun, bazı uygulamalarda vesairede olsun, yani beşeri sistemlerde olsun, akla istinad olduğu için ve insanın daha çok dünyevi konforu esas kılındığı için, bir de ekonomi tabii, cebindeki cüzdanındaki para esas alındığı için, her vakit bir mutsuzluk, bir karamsarlık, bir yes, bir ümitsizlik aşılanmaya çalışılıyor. Yani biz çarşıda, pazarda buna çokça şahit oluyoruz. Her insanın ağzında ne oluyoruz, nereye gidiyoruz, hele bu düzen nereye kadar gidecek, niye bu kadar dünya, işte ekonomi, niye bu kadar konforumuz bozuldu halleri ortaya çıkıyor. Şöyle bir misalle devam edelim. Bir akrabamız, kendisiyle oturup kalktığımız, ya dedi, eskiden dedi bu kadar sıkıntımız yoktu diye başladı cümleye. Ben de çok uzattırmadım açıkçası. Dedim ki şöyle bir mukayese yapalım. Eskiden sıkıntıda mıydın, değil miydin? Anlayıver. Faturalardan şikayet ediyor. Şimdi dedim elektrik faturan gelmiş şu kadar TL. Sen bunun şikayetçisisin. Ama bundan önce bir evde oturuyordun. Çıplak bir ampul yanıyordu ortada. Televizyon denen melanet yoktu. İnternet yoktu. Sadece lazım olduğunda ütüyü takıyordun prize. Buzdolabında yiyecek varsa bozulmasın diye buzdolabını takıyordun. Bunun dışında elektronik hiçbir cihaz kullanmıyordun dedim. Tabii ki faturan çok düşük geliyordu. Ama şimdi şöyle bir senin evi bir sayalım dedik. Kombiden başladık. internetteki Wi-Fi'den çıktık, virüsten çıktık. 20'ye yakın kalem elektronik eşyadan bahsediyoruz.
Evet, aktif prize takılı.
Evet, aktif eşya. Prize takılı ve hiç çekilmeden standby konumunda devamlı elektrik tüketen bir hal. Yani bizim eskiden tüketimimiz bugünkü sadece bu cihazların çalışmadan tükettiği hale gelmiş. Bunu ödeyecek gücü var ama bundan önce diğerini öderken hafta sonunu ay sonunu nasıl getiririm endişesine sahipti. İşte kömür alıyordu, bir dünya sıkıntısını çekiyordu, teneke teneke evine taşıyordu. Yetmiyordu, sobasının kurumu vardı, bacasının pisi vardı, temizlemesi gerekiyordu vesaire. Şimdi doğalgaz gelmiş, odalarının her birinde çifter çifter kaloriferler konulmuş ve ısınabiliyor. Artı mutfak vesaire. Şimdi bunları yan yana koyduğumuzda biz şükretmeyi unutmaya başladık. Yani konfor alanımız genişledikçe şükür alanımız daralmaya başladı. Halbuki le'in şekertum le'ezidenne kümbürlüğü. Yani biz şükrettiğimiz zaman artırılacaktı. Eğer bu kadar nimet artırılıyorsa ve biz şükürden de uzak kalıyorsak, burada eğer başımıza bir musibet de gelmiyorsa, o zaman ahiretin musibeti çok ağır gelecek diyebiliriz. Ya burada insanlarımızın bir vakayı değerlendirirken o vakanın Allah'tan geldiğini unutmaması gerekiyor. Yani evet. Elhamdülillah ala külli hal durumunu, yani her halde Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz durumunu yaşaması gerekiyor. Yani insanın hem yesali hem stres, buhran, o şikayet ve isyan halinden uzaklaşması gerekiyor. Çünkü bunun sonu yok. Nefsani arzuların sonu yok ve bu şikayetlerin de sonu yok. Ve bir hedonik bir vaka, malum geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk, hedonizm, hazcılık dediğimiz hal, dünyevi her şeye bir lezzet yüklenmeye gayret ediliyor. Lezzeti varsın, olsun, varsın, olmasın. Yani biz bir şeyden bir rahat, bir konfor, kendimize bir güzellik gördüğümüz zaman onun hakkımızda hayırlı olduğunu düşünüyoruz. Ve bizde ayrı bir bakış açısı geliştiriyor, ayrı bir anlayış geliştiriyor ve mutsuz bir nesil ortaya çıkıyor. Şimdi günümüzde malum internetin sokakları bir ekran, bir telefon ekranı hepimize yetiyor ve oralar bizim arkadaşlarımız olmaya başlıyor. Ev içerisinde 6 kişilik bir ailede 6 ayrı telefon ve 6 ayrı dünya var ama 6'sının da dünyasının kesişen kümesi yok. Yani ortak noktası yok. Bir yemek yerken ola ki bir araya geldilerse ya da herhangi bir hadisede ola ki bir araya geldilerse.
Hocam yemek yerken de birliktelik yok ki.
İşte o da ola ki, o yüzden dedim ola ki diye.
Delikanlısı kulaklığı takıyor. Telefonla.
Genç kızı da böyle, delikanlısı da böyle. Artık babalar, anneler de böyle yapıyor.
Babanın elinde yine haberlere bakıyor, gazete vesaire. Tabii. Annenin hatta, elinde o akşamın magazin programının.
Hatta şu da var.
Kumandası
yani, televizyonu. Malum şimdi kablosuz cihazlar da var. Kulaklardan hiç eksik olmuyor. Eskiden televizyonlarda herhangi filmler olduğu zaman ajanların kulaklarına taktıkları, herkes ajan gibi geziyor. Yani kulağında kulaklık böyle değişik bir formatta dolanıyor. Dünyadan kopuk bir halde dolanıyor. Bazen insan insana sokakta yürürken çarpabiliyor. Bazen araba çarpmıyor artık, yaya çarpıyor. Böyle hallere gelmeye başladı. Yani biz aslında konfor alanını genişletirken bizi bize unutturmaya başladılar. Ve bu unutma artık doyumsuzluğa varmaya başladı. Çünkü bunun sonu yok, biraz önce söylediğimiz gibi. Şikayetler de devamlı üzerimize bindiriliyor. Ve bu ekranlar devamlı bir konfor sergisi yapıyor. Bakıyorsunuz herkes çok mutlu, herkes çok hanımsa güzel, beyse çok yakışıklı. Herkesin böyle bir değişik bir dünya hayatı oturmuş üzerine. Bu hayatı devamlı bir hedefleme gayesi veriliyor. İnsanlar zihin kalıplarında bunu ben neden yaşayamıyorum sorusuyla. Mesela açıyorsunuz televizyon ekranlarını, magazin programlarında herkes tatile çıkıyor. Şimdi oturuyor benim evdeki arkadaşım, diyor ki ben niye tatilde değilim? Senin çalışman gerekiyor. Onun kazancıyla senin kazancın aynı değil. Onun iş hayatıyla senin iş hayatın aynı değil. Onun helaliyle senin helalin aynı değil. Onun haramıyla senin haramın da aynı değil. Senin sıkletinle onun sıkleti aynı değil. Senin sorgu terazinle onun sorgu terazisi de aynı değil.
Aynı olmayacak.
Olmayacak. Vela teziru veziratun vizra uhra. Hiç kimse kimsenin
sıkletine,
o kadar kimse kimsenin sıkletine girmeyecek. Kimse kimsenin dininden sorgulanmayacak. O yüzden günümüzde daima bir ümit, bir beklenti, bir mutluluk, bir karamsarlığın dışında bir iyimserlik hadisesi kaldırılmaya gayret ediliyor. Nefsi hale dönüştürülmeye çalışılıyor. Vakanın imani boyutu unutturulmaya gayret ediliyor. Ve insanlarımız bu minvalde de işin içerisine dalmış durumda, atlamış durumda. Bizim bir Gazze örneğimiz var. Bizim bir Yemen örneğimiz var. Eyvallah. Bizim bir Doğu Türkistan örneğimiz var. Daha dün Suriye'miz vardı. Yine işte yakın zamanda malum küffarın Müslümanlara yapmış olduğu saldırılar vesaireler bitmiyor. Yine bakıyorsunuz işte Türkiye Cumhuriyetler'de işte yapılan uygulamalar, sair evet. ülkelerde uygulanan uygulamalar, Müslümanlar üzerine dönen bütün o dümenler, dolaplar yani bizleri unutturulur hale geliyor. Yani hissiyatımızı da kaybediyoruz. Artık Müslüman
normalleşiyor.
Tabii ki Müslüman, Müslüman kardeşiyle kemesele ceset diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O cesedin bir uzvu işteka minhu udvun feşteka udvuhu kullu hepsi kısmı. Bütün uzvun şikayeti hali. Yani diş ağrırsa bütün beden ağrır. Kol kırılırsa bütün beden kırılmış gibi ağrır. Unutuldu ve kendi kendine, kendi haline hapsedilmeye başlandı. Unutulmaya başlandı. Hatta bu bir sonrasında kendince meşru gerekçelere büründürülmeye başlandı. Yani ne yapalım canım, onlar da şöyle olsalardı, ne yapalım canım onlar da böyle olsalardı, onlar da şunu yapsalardı deyip kabahat telkinleri yapmaya başlıyoruz. Sanki kendimiz sütten çıkmış, ak kaşıkmışız gibi. Bu musibet bizim üzerimize gelse, Allah korusun, karşımızda evet. birisi böyle söylese, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi diyen Peygamberimizin, kişi kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe hakikatli imanı elde etmiş olmaz buyuruyor Peygamberimiz. O zaman bizim bu olumsuz durumlardan, olumsuz vakalardan kendimizi besleyen bir konumda değil, olumlu bir duruma, olumlu bir hadiseye, olumlu bir hadisata dönüşe geçme gayreti yapmamız gerekiyor. Yani güzel bakan güzel görüyor.
Eyvallah.
Güzele bakan güzel baktığı zaman güzeli görüyor. Güzele çirkin de bakarsanız güzeli çirkin görürsünüz. Dediği de insan kendi kalbiyle, kendi düşün kalıplarıyla, kendi düşünce dünyasıyla bakar, kendi gözüyle bakar. Bu bizim malum Halık'ın nazarında mahlukata bakış ya da mahlukattan Halık'a ulaşma hadisesi. Yani yaratılana yaratandan dolayı hürmet etme hadisesi.
Evet, burada yaratılanı bizim yaratandan dolayı sevmek.
Sevmek ve hoş görmek meselesi. Evet. Bunu atlamaya başladık. Bu tabii merkezde nefsi oturttu. Mesela bunun örneklerinden bir tanesi aile müessesesinin bugünümüzde çatırdaması hadisesi. Mesela aile üzerine çok ciddi saldırılar, çok ciddi salvolar yapılıyor. Annelik devamlı bombalanıyor. Çocuk dünyaya getirmek devamlı bombalanıyor. Babalık müessesesi yine tabından ve kabından çıkarılmış. Anneyi baba, babayı anne yapmaya çalışma hadisesi. Bunların her birini yan yana koyduğumuzda evlilikte olacak olan beklentilerin sıhhatli halinden sıhhatsiz hale döndürülmesi hem ferdi bozuyor. Ferdi bozduğu zaman aileyi bozuyor. Aile bozulduğu zaman toplumu bozuyor. O toplumda bir devleti, bir İslam ümmetini bozuyor. Yani bir kusur arayan hale geldik. Kusur bulma haline geldik. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kimsenin hanımına buğz etmemesiyle alakalı sözünde, yani bir huyunu beğenmiyorsanız diğer huyu güzeldir, orayı bulun sözü vardır Efendimizin. Şimdi hadis-i şerifte Hazreti Peygamber buyuruyor ki bana cennet ve cehennem gösterildi. Allah-u Alem Miraç hadisesiyle alakalıydı bu. Hı-hı. Diyorlar ki ya Resulallah, cennette ne gördünüz, cehennemde ne gördünüz? Diyor ki cennette daha çok fakirleri gördüm. Çünkü onlar fakirliklerine sabrettiler, isyan etmediler. Allah-u Teala mükafatlarını cennette verdi. Onlar cennete girdiler. Yani fakirliğin sabır sonucunda bir artı karşılığı. Yani ahiret ahvaliyle, ahiret inancıyla buluşması hali. Cehennemde de daha çok hanımefendileri gördüm diyor Peygamberimiz. Kadınları gördüm diyor. Diyorlar ki ya Resulallah, onlar niçin oradaydılar? Küfranı nimette, hunne gufranul aşir diye geçiyor hadiste. Onlar küfranı nimette bulundular. Yani kendilerine verilen nimetleri, ya ben de ne gördüm ki deyip kocalarına isyan eden hanımefendilerdi diyor. Ya burada karı koca arasındaki ilişkinin olması gerektiği minvalden çıkarılıp kadına erkeklik opsiyonu yüklenme, erkeğe de kadınlık halleri yüklenme hali devreye girmeye başladığında, bu sefer çocuk dünyaya getirme, malum işte Cumhur Reisimiz de bununla alakalı doğum oranlarımız çok düştü, aman ha ne yapıyoruz diye bir serzenişte bulundu. Eyvallah. Bunun sebeplerinden bir tanesi budur. Yani burada arka planda hep ekonomik gerekçeler önümüze konulur. Ama şunu unutmamak lazım. Bundan 30 yıl önce, bundan 50 yıl önce, bundan 70 yıl önce ekonomik gerekçelerimiz bundan daha iyi değildi, daha kötüydü.
Eyvallah.
Ve bunu, biz bir savaştan çıkmıştık, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmıştık. Ülkemiz 13-15 milyon nüfustan çok kısa sürece 40-50 milyonlara, 60 milyonlara gelmişti. Ama şu süreçte bu kadar rahata, bu kadar konfora rağmen bu oranın durması herhalde konforla alakalı olsa gerek. Yani konforun içine batmayla alakalı olsa gerek. Ha, buna rağmen yine bu beşeri sistemlerin etkisiyle, tesiriyle biz dünyevi halin sıkıntılarını kendi üzerimize zerk edip ne yapıyoruz? Diyoruz ki biz bu dünyada nasıl geçineceğiz? Geçim kaygısı nasıl olacak? Elindekine nimet bilip sahip çıkmaktan ziyade elinde olmayana hedef gösterip ütopik bir hale getirip şikayetlenmeler başlıyor.
Tamahkarlık
yapıyor. Tamahkarlık başlıyor. Halbuki şükredilecek o kadar çok şey var ki bunun ölçüsü yok. Yani şükredilecek o kadar çok şey var ki bunun ölçüsü yok. En ufağıyla söyleyelim ama en büyüğü bu. İnsanın kendisi şükredilecek bir nimettir aslında. Başta kendisi. Gözü görüyor, kulakları duyuyor, ağzı tadalıyor, kulaklar işte ses dediğimiz hadise, kan damarlarımız çalışıyor vesaire. Bugün hastalarımıza Cenab-ı Hak şifalar versin. Her birini de inşallah hastalıklarından muhafaza eylesin. Sair hastalıklardan da her birimizi muhafaza eylesin. Bugün hastanelere gittiğimiz zaman halimiz nice. Yani biz kabir ziyaretlerini Allah Resulü'nün teşvikini niçin biliyoruz? Kabirle hemhal olmak için biliyoruz. Hasta ziyaretlerine gittiğiniz zaman, bir hastaneye gittiğiniz zaman o hastanedeki ayağı olmayan, beli olmayan, bacağı tutmayan ya da vücudunun herhangi bir organında arızası olan bir hasta gördüğünüzde şükredilecek ne kadar da çok şeyimiz varmış diyeceksiniz. O yüzden Efendimizin buyurduğu ifadeyle nimetçe kendimizden daha aşağıda olana bakıp şükretmek, nimetçe kendimizden daha üste baktığımızda bizde oluşacak olan o olumsuz beklentilere Allah korusun tedbirli olmak gerekiyor. Tabii sahabi güzin efendilerimiz bunu çok net yaşadılar. Yani biz sahabe kadar yokluk çekmedik. Biz sahabe kadar sıkıntı ve darlık çekmedik. Hele Mekke dönemi dünya ve ahiret dengesini net ortaya koyacak olan imtihanlarla geçti. İnsanlar kızgın çöllerde 40-50 derece altında bekletildiler. Üzerlerine taşlar konuldu. İşte ateşler yakıldı. Közleri üzerine yatırıldılar. Kırbaçlandılar. Bir devenin bir ayağına bir ayağa, bir ayağına diğer ayağa bağlanıp iki deveye ortadan ikiye ayrılan insanlar oldu. Ama onlar Allah demekten, la ilahe illallah demekten vazgeçmediler. Evet. Hallerine hep şükrettiler. Sebebi şuydu. Dünyayı kalplerine kilitlemenin derdine düşmediler. Devamlı ahiret ahvaliyle, ahiret haliyle yaşadılar.
Biraz yatırımı önce, gerçek yere yaptılar.
Gerçek yere. Biraz önce söylediğiniz haliyle bunları ayrı ayrı işlemekte fayda var. Ama şöyle söyleyelim. İnsanı bu anlamda diri tutacak olan, yani ümit aşılayacak olan ve insanda la taknatu min rahmetillah diye ayette bize geçen Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez hadisesini canlı tutacak olan birinci mesele ahiret inancıdır. Yani toplum ahiret inancını kaybetmeye başladığı andan itibaren, ahiret inancı gitmeye başladığı andan itibaren artık bu hoşnutsuzluklar, bu karamsarlıklar üzerine çökmeye başlıyor. Çünkü ahirette bir beklentimiz vardı. Ki o beklenti, bu da ikinci husus, biraz önce yine söylediğimiz gibi, beynel hafe ve raca. Yani biz ahirete göçtüğümüzde mükafat olarak bu çektiklerimizin karşılığında bir cennet, o cennette de bu nimetlerin inşallah en güzellerine ulaşacağız ümidiyle yaşıyoruz. Ama yapmış olduğumuz ibadetler bizi buna ulaştıracak. Kulluğumuz bizi ona ulaştıracak. Bunu da zayi etmeyelim korkusuyla hareket edeceğiz. Yani biz beynel hafe ve raca dediğimiz, inşallah onları konuşuruz yine.
Eyvallah.
Haliyle bir hayat süreceğiz. Bu beşeri sistemlerde, muharref dinlerde ve felsefi bir takım sistemlerde devamlı insan üzerine bir kötümserlik, işte bir kusur bulma, yine halden şikayet etme ve bir memnuniyetsizlik, işte korku, stres, depresif haller, umutsuzluk, ümit var olmayı terk etme halleri devamlı deklare edilir. Bugün günümüzde de öyledir. Çocuklarımız işte geçtiğimiz günlerde işte imtihanlara girdiler, üniversite imtihanına girdiler, ondan önce işte lise geçiş imtihanlarına girdiler. Bakıyoruz ailelerin her birinde çocuğumuz en güzel okula dahil olsun. Her birimizin endişesi bu. Güzel yerlerde, güzel kimselerle güzel eğitimler alsınlar endişesini yaşadılar ve bunun için belki bir, belki iki, belki üç yılını böyle bir nevi kamp hayatıyla yaşayan ailelerimiz oldu. Ama şu hali unutmamak lazım. Bizim asıl kazanmamız, asıl elde etmemiz gereken hayat ahiret hayatı. Aynı endişeyi, aynı korkuyu, aynı ciddiyeti, tabii teşbih hata götürmez. Burada bu kıyasla doğru bir kıyas değil ama dünya ile ahireti kazanma kıyası doğru bir kıyas değil aslında. Ama dünyada ufak bir şeyi elde etmek adına dünyada kalacak olan, yani bizim peşimizden gelmeyecek olan, yani profesör olduk mu gelmiyor peşimizden dünyadan. Ahirette giderken o kalıyor dünyada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi yetba'ul meyyite selasetun, üç şey ölüyü takip eder. İkisi geri döner, birisi kendiyle kalır. Ailesi ve malı geri döner. amelleri kendiyle beraber kalır.
Hocam ismimiz bile kalıyor ya. Cenaze oluveriyoruz hemen evet, yani.
Adımıza cenaze naaşı diyorlar. Ceset nerede diye.
Merhum merhume diyorlar.
Merhum merhume. Hatta geçen bir cenazeye katıldık. Cesedi ne yaptınız diye sordu birisi. Çok zoruma gitti yani bir insana ceset demek, ceset diye ifadede bulunmak. Bakın ismiyle bile zikretmeden. Evet. Ya da
Sami Zorlu'nun ruhuna denmeyecek. Merhumun ruhuna
merhumun
denecek.
Ruhuna ifadesi. Hatta bir taş yapacaklar üzerimize inşallah. Böyle bir taş koyacaklar. Üzerine de huvel baki diyecekler. Yine bize atfetmeyecekler, izafe etmeyecekler. Evet. Yani Allah'ın baki olduğu orada işaret edilecek. Yani insanlarda şu ahiret inancı ve dünyevi hayatın geçici laibun ve lehun dediği Kur'an'ın işte oyun ve eğlence diye izafe ettiği bu hayatın gerçekten öyle olduğunu kabul etmesi, inanması gerekiyor. Bunun zıttı tamamen dünyevileşme, sekülerizm diyoruz bunun adına. Konformizm yani rahata ve keyfe düşkünlük ve hedef bu oluyor. Şimdi şikayetler başlıyor. İşte bakkala gidiyorsunuz çırak bulamıyorum. Berbere gidiyorsunuz çırak bulamıyorum. İşte bir iş yapıyorsunuz çırak bulamıyorum. Çocuklarımızın her biri farklı farklı yerlerde sportif aktiviteler, işte yaz kursları, yaz programları vesaireler. Ne yapalım hocam çocukları çıkarıp şimdi Kur'an kursundan oraya mı alalım? Hayır. Kur'an-ı Kerim bir kurs gibi 365 gün 7/24 hayatlarında ölene kadar zaten bir dershane hüviyetinde olmalı.
Eyvallah.
Biz bunun sonrasını
sadece yazın gidilen okul ya, bittikten elbette, sonra Kur'an kursuna yani, gidilir mantığı olmamalı.
Yani ölüm sadece cenaze defnedilirken hatırlanmaz. Ölüm devamlı hatırlanır. Hazreti Ömer Efendimizin ya Ömer ölüm var diye hatırlatan arkadaşı vardı.
Ya.
Yani şimdi biz sanki ölüm bizden çok uzakmış gibi, hastalıklar bizden çok uzakmış gibi, yani yokluk bizden çok uzakmış gibi amel ediyoruz. Yani dünyada bir şeyi elde ettik mi her şey elimize geçmiş gibi zannediyoruz. Halbuki bunların hepsi birer oyun eğlence, birer oyuncak misali. Bazen bizim ufaklık böyle bir oyuncak istediğinde derdim kuzum onu sen istersen alma. İki gün sonra onu sevmeyeceksin. Niye? Çünkü bu senin yaşının değil. Bu yaşının dışında bir oyuncak olacak. Bundan memnun kalmayacaksın. Şimdi insanlarımız dünya hayatında yaşına uygun olmayan oyuncaklar peşine düşüyorlar.
Çok güzel.
Bizim yaşımız ahirete dönük bir oyuncağı gerekli kılıyor. Kur'an-ı Kerim laibun ve lehvun oyun ve eğlencedir diyor. Yani bu oyuncak bizim yaşımızın oyuncağı. Yani kulluğumuzun oyuncağı değil. Bunlar geçici dünya hevesleridir, dünya zevkleridir. İstifade edeceğiz. La tensa nasibeke minet dünya. Çünkü biz kurban keseceğiz, zekat vereceğiz, fakir fukarayı gözeteceğiz vesaire bir sürü. Mülk üzere bina edilen işler yapacağız. Bunun için elbette ki dünya bir kazanç kapımız olacak. Ama asla kalbimizin kilidi, kalbimizin içerisindeki deponun maddesi, malzemesi olmayacak. Ve dünyanın peşine koşmak bu anlamda nereye götürür, nereye getirir bunu iyi anlamak lazım.
Eyvallah.
Çünkü aileler böyle yıkılıyor.
Maalesef.
Anne babalar böyle maalesef. Evlat düşmanı, evlatlar böyle aile baba, eyvallah. Anne baba düşmanı oluyor.
Ahiret hayatını, ölümü, belki geceleri kalkıp tefekkürü mevt dediğimiz işte
tabii.
O öldüğümüz anı ve işte cenazemizi, yıkandığımızı, toprağa defnolunduğumuzu, sorgu sual meleklerinin gelip bizi sorguya çektiği o anı tefekkür ettiğimiz bir ve ardından da iki gözyaşıyla onu taşlandırdığımız bir anı yaşasak, ölümü daima hatırlasak zannediyorum zaten bu iyimserlik prensibini başarmış olacağız.
O zaman işte dolu
zaman,
tarafı görüp
eyvallah.
Boş taraftan şikayetin gereksiz olduğunu
eyvallah.
Anlamış olacağız. Bunun da temel yapı taşı ahirete iman etmenin kuvvetidir. Ahirete inancın, eyvallah. Ahirete inanmanın kuvvetidir.
Onu da önümüzdeki hafta inşallah. Peki. Bunu nasıl başaracağız önümüzdeki hafta?
İnşallah.
Konuşalım hocam. Allah
İnşallah.
Razı olsun.
Sizler de sağ olun.
Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Gönlünüze, kelamınıza sağlık.
Allah razı olsun.
Önümüzdeki hafta inşallah görüşmek dileğiyle hem size hem de kıymetli dinleyicilerimizi Allah'a emanet etmiş olalım. Hoşça kalın efendim.